Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Kalıcı Servet, Hakiki Saadet, Defini Arayan Adam başlıklı makaleyi istifadenize sunuyoruz.
Kalıcı Servet, Hakiki Saadet, Defini Arayan Adam. Hazreti Mevlana anlattığı hikayelerle insanın iç dünyasına ışık tutar. Şu hikayede de bizler için birçok sır ve hikmet gizlidir. Miras yedi bir adam vardı. Konduğu mirasın hepsini yedi bitirdi, ağlayıp sızlanmaya başladı. Zaten miras malının vefası yoktur. Mirası bırakan da muradına ermeden geçip gitmiştir. Mal da ondan ayrılmış kalmıştır. Mirasa konan da o malın kadrini kıymetini bilmez. Çünkü onu kolay buldu. Ter dökmeden, çalışıp çabalamadan elde etti. O mal için pek o kadar zahmete katlanmadı. Ey insan! Sen de Hakk'ın lütuf ve ihsanına mirasçı oldun. Hak sana bu canı bedava verdi de, o yüzden canının kadrini kıymetini bilmiyor. Miras yiyen gibi onu harcayıp duruyorsun. O adamın da eline geçen para gitti. Cenab-ı Hakk'a yeniden lütuflarda bulunması için çok dua etti. Adam bir rüya gördü. Rüyasında hatiften bir ses duydu. O ses şöyle diyordu. Sen ancak Mısır'da zenginliğe konacaksın. Yürü Mısır'a git. Allah niyazını kabul etti. Zaten niyazları kabul eden hep odur. Filan yerde pek büyük bir define var. Onu elde etmek için Mısır'a kadar gitmen gerek. Adam Bağdat'tan kalktı, ta Mısır'a kadar gitti. Fakat oraya vardığında hiç azığı kalmamıştı. Halktan bir şeyler dilenmeyi, onun bunun kapısını çalmayı düşündü. Bundan da utandı. Sabretmeye karar verdi. Derken açlıktan yine çırpınmaya başladı. Artık dilenmekten başka çaresi kalmamıştı. Geceleyin yavaş yavaş çıkar dilenirim diye düşündü. Karanlıkta gördüğümü seçemem, böylece dilenmekten utanmam. Böyle düşünerek geceleyin çıktı mahalleye daldı. Yine dilenip dilenmemek hususunda tereddüt halinde sokaklarda dolaşırken bekçi onu yakaladı. Açlıktan kıvranan zavallıyı dövmeye başladı. Çünkü son zamanlarda mahalleye bir hırsız dadanmıştı. Bekçi onu hırsız sanmıştı. O fakir adam, vurma da halimi dosdoğru söyleyeyim diye feryada başladı. Bekçi, işte sana mühlet verdim dedi. Hadi söyle, gece vakti ne diye dışarı çıktın anlat bakalım. Belli ki sen buralı değilsin. Doğru söyle. Sen buraya ne yapmaya geldin? Zavallı garip yeminler ederek dedi ki, ben ne hırsızım ne de soyguncu. Ben Mısır'ın garibiyim. Ben Bağdatlıyım. Garip adam, bekçiye rüyasını ve o define meselesini anlattı. Bekçi onun doğru söylediğine inandı, gönlü rahatladı. Fakat bir rüya peşinde buralara gelmesine şaşırdı. Ona dedi ki, sen ne bir hırsızsın ne de kötü adamsın. Sen iyi adamsın ama saf ve ahmak bir kişisin. Çünkü bir hayal peşinde koşuyor, bir rüyaya kanıyorsun. Ben de defalarca rüya gördüm. Bana da Bağdat'ta bir define var der dururlar. Bağdat'ın filan tarafında, filan sokağında gömülü bir defineden bahsederler. Hem de bu rüyayı kaç kere gördüm. Fakat hiç de kalkıp Bağdat'a gitmeyi düşünmedim. Deli miyim? Bir rüya gördüm diye gurbete düşeyim. Adamcağız şaşırdı kaldı. Çünkü bekçinin rüyasında gördüğü ve söylediği mahalle Bağdatlı garibin mahallesiydi, onun sokağıydı. Bağdatlı garip bu sözleri duyunca önce şaşırdı, sonra düşündü. Demek ki define benim kendi evimdeymiş. Bu böyle olunca ben neden kendi yurdumda fakir düşmüşüm, yoksulluktan feryat etmişim diye hayıflandı, kendi kendine kızdı. Meğer ben definenin başında yoksulluk çekermişim de haberim yokmuş. Ne kadar gafilmişim. Bu müjdeli haberden adeta mest oldu, üzüntüsü, derdi kalmadı. Yediği sopaların acısını unuttu da içinden Allah'a şükretti. Rızkım, çektiğim üzüntülere, yollarda uğradığım sıkıntılara, şimdi de şu bekçiden yediğim sopalara bağlıymış. Ab-ı hayat benim kendi evimdeymiş, haberim yok. Ey ulu er, sen bana dertli de, aptal de, ben sence senin önünde dertliyim, zavallıyım ama ben kendi kendime hoşum, mutluyum. Adam Cenab-ı Hakk'a secdeler ederek, rükûa vararak, senalarda, şükürlerde bulunarak Mısır'dan kalktı, Bağdat'a döndü. Diyordu ki, bu ne hikmettir ki, isteklerim beni deli bir arzuya düşürerek evimden uzaklara sevk etti. Yolumu kaybettim. Fakat ümitliydim. Şaşkınlığımdan koşa koşa sapıklık yoluna düştüm. Meğer her an dileğimden biraz daha uzaklaşıyormuşum. Sonradan yine Cenab-ı Hak o şaşırmayı keremiyle lütuf haline getirdi de doğru yolu bulmamı ve işin içinden karlı çıkmamı sağladı. O öyle sonsuz lütuf sahibidir ki sapıklığı iman yolu yapar. Eğri gidişi ihsan ekininin devşirme zamanı kılar. Böylece de hiçbir ihsan sahibinin korkudan emin olmamasını, hiçbir hainin de ümitsiz kalmamasını, recadan el çekmemesini sağlar. Kendisine gizli lütuf sahibi densin diye, o gözlere görünmeyen büyük varlık, zehrin kalıbına panzehir yerleştirir. O kerem sahibi namazda gizlenmiştir. Gönül namazı kılan, kendini tamamıyla Allah'a veren kuluna lütuf ve ikramda bulunur. Onun affı ve mağfireti günaha şeref elbisesi giydirir de, böylece o günahı affedilmeye, ihsana ve kurtuluşa vesile eyler, sebep kılar. Hakkı inkar edenler, güvenilir, üstün imanlı kişileri yani peygamberleri küçük düşürmeye uğraştılar. Onları aşağılamaya çalıştılar. Fakat onların bu gayretleri küçük düşürmek istedikleri kişileri yüceltti. Onlar mucizelerin belirlenmesine sebep oldular. Gizli lütuf ona derler ki, Cenab-ı Hak sana ateş gösterir, halbuki o nurdur. Mahrumiyet talimi. Hikayede miras yedi bir adamın fakirleşmesi, daha sonra kendi sokağındaki hazinenin farkına büyük zahmetlerle varması anlatılır. Miras gibi hazır kazancın kıymetini bilmeyen insan, zahmetle elde ettiği şeyin değerini anlar. Eğer o halinde o defineyi bulsaydı, o da miras gibi tükenip gidecekti. Yani kıssada, Cenab-ı Hak o kişiye asıl kanaat hazinesini kazandırmış oldu. Kıssadaki adam ihtirasın getirdiği felaket ve faciayı gördü. Sopa yedi, aç kaldı, eziyetlere uğradı, eli de sonunda boş çıktı. Dünyaya hırsın akıbeti budur. Nihayet o adam idrak etti ki, gerçek hazine müstani olabilmektir. Dünya ihtiraslarından kurtulmaktır. Bir hikmet ehli şöyle ikazda bulunur. Bir kul öldüğünde malı hususunda iki musibetle karşılaşır ki, daha önce bunlar gibisini hiç görmemiştir. Birincisi, bütün malının elinden alınmasıdır. Diğeri de, bütün malı elinden gitmesine rağmen, bunların hepsinden hesaba çekilmesidir. Böylece o adam zahmetlerle rahmete ermeyi talim etmiş oldu. Nitekim hayatta ciddi bir hastalık görmemiş insanlar sıhhatin kıymetini idrak edemezler. Hastaların yaşadıklarını da anlamazlar. Fakat bir hastalık yaşayıp da şifaya kavuşurlarsa, bu onlar için bir ibret ve idrak vesilesi olur. Cenab-ı Hak, oruç ibadetiyle bize bu mahrumiyet talimini yaptırır. Her gün, her vakit yiyip durduğumuz nimetler, içtiğimiz sular ve sair meşrubatlar, Ramazan-ı Şerif boyunca gündüzleri bize yasak hale gelir. Böylece, sair zamanlarda alışkanlık sebebiyle kıymetini anlayamadığımız nimetler üzerinde ayrı bir idrake sahip oluruz. İkinci bir tefekkür ise mahrumiyetin hissiyatıdır. Tok, açın halinden anlamaz denilmiştir. Hakikaten oruç diye bir ibadet olmasa, imkan sahipleri açlığın ne olduğunu belki de hiç tecrübe edemezlerdi. Açlık ve ruhaniyet. Üçüncü bir tefekkür ise açlık hissiyatındaki ruhanileşmedir. Aslında açlık da manevi bir nimettir. Fakat insan o nimetten gafil olur. Ramazan-ı Şerif, kıssadaki bekçinin sopası gibi insana zahmet yaşatır, fakat rahmeti buldurur. İnsan ruh ve beden terkibidir. Birbirine zıt olan bu iki yapının kendisine mahsus gıdaları da birbiriyle ters nispet içindedir. Yani insan ne kadar tok olursa, ruhani varlığı o kadar açlık ve mahrumiyet çeker. Çünkü tokluk, cismani ve dünyevi zevklere dalış, mal, para, şehvet ve benzeri meşguliyetler, ruhani istidatların inkişafına mani ve zıttır. Gözümüz yakındaki bir eşyaya teksif olursa, uzaktakini bulanık görür. Uzaktakine teksif olursa, yakındakini bulanık görür. Bunun gibi, dünyaya gözünü diken kişinin, ahiret alemine alakasında zayıflama başlar. Ahireti kazanmaya tam teveccüh etmiş kişinin de, dünyaya iştihası azalır. İşte oruç, bunun günlük hayata kadar teşmil edilmesini temin eder. Namaza durduğumuzda, ellerimizle dünyayı arkaya atıp, huzur-u ilahiyeye yöneldiğimiz gibi, oruçla da helal olan şeyleri dahi dünyamıza sokmayarak, irademizi ahirete tevcih etmiş oluruz. Hazreti Mevlana, Divan-ı Kebir'inde şöyle der: Sema sofraları açılsın. Ramazan geldi, artık maddi yiyeceklerden elini çek ki, gökten manevi rızıklar gelsin. Bu ay, gönül sofrasının kurulduğu aydır. Gönlün, bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Gönüllerin, aşk ve imanla dolduğu aydır. Oruçtaki bir tefekkür de ölümdür. Zira oruçlu insan, muvakkaten bir ölünün halini yaşar. Kabirde de insan yiyemez, içemez. Diğer cismani hisleri de ortadan kalkar. Bu sebeple hadis-i şerifte ölüme hadimul lezzat, lezzetleri kökünden yıkan adı verilmiştir. İnsan oruç tutarken, hayatiyet için ihtiyaç duyduğu ve oldukça düşkün olduğu bu şeylere, bir gün mecburi bir elveda diyeceğini hatırlar. Ölmeden önce ölme sırrınca, bu varlıkların gözünde gereğinden fazla ehemmiyet kazanmaması yolunda kendisine eğitim vermiş olur. Bir gün mecburen terk edeceği fani şeyler için ebedi hayatını tehlikeye atmasının hamakat olduğunu idrak eder. Ölüm, gıdaya ihtiyacımızı sona erdirir. Çünkü gıdaya muhtaç ve düşkün olan bedenimizdir. Beden fanidir, ruhsa bakidir. Hazreti Mevlana ikaz eder: Teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan odur. Bedenine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü onu gereğinden fazla besleyen nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetli gitsin. Cennete tehir. Orucun bir tefekkürü de sabrı ve tehir etmeyi öğretmesidir. Oruç tutan kişi güneşin batış vaktine kadar sabreder ve iftar vaktinde hem büyük bir sevaba hem de helal gıdasına kavuşur. Dünya hayatına da bir oruç gibi yaklaşmak gerektiğini hak dostları ifade etmişlerdir. Abdullah Dehlevi Hazretleri, dünya hayatı bir gündür. O günde de oruç tutmamız lazımdır. Yani nefsimizi günahlardan alıkoymamız icap eder buyurarak, Ramazan'ı ömre yaymayı, gerçek bayramı son nefese ertelemeyi hatırlatır. Sabredenleri seven Rabbimiz, müminlere cennette çok daha güzel nimetler hazırlamıştır. Ebu Hatim Hazretleri bu hakikati şöyle ifade etmiştir. Kardeşim, dört şeyi dört yere ertelersen cennete girersin. 1- Uykuyu kabre. 2- Rahatı sırata. 3- Övünmeyi mizana. 4- Nefsin arzularını da cennete. Elbette hiç uyumamak, hiç istirahat etmemek, hiç yememek, içmemek ve evlenmemek tavsiye edilmemektedir. Çünkü dinimizde ruhbanlık yoktur. Fakat riyazat vardır. Maksat, ihtiyaçları kifaf-ı nefs denilen hudutta tutabilmek ve insanı bekleyen o büyük günü hiç akıldan çıkarmamaktır. Hikayenin hikmetlerinden biri de reca, ümit hususundaki mesajıdır. Kamil bir müminin vasıflarından biri de Cenab-ı Hakk'a niyaz içinde yaşaması ve onun rahmetinden hiç ümit kesmemesidir. Ümit var olan kişi, rüyasının tahakkuku için meşakkatlere katlanmış, gayret etmiş ve maksadına nail olmuştur. Bedbin, kötümser, yeis halindeki kişiyi temsil eden bekçi ise, defalarca rüyasında kendisine kapılar açıldığı halde adım atmamış ve mahrum kalmıştır. Bayramın zahiri ve batını. Mümin, fırsatları değerlendirmekte reca, ümit ve teyakkuz halinde olmalıdır. Sene içinde Kadir gecesini barındıran Ramazan-ı Şerifler, günler içinde cuma ve saatler içinde seher vakitleri hep bizler için birer define hükmündedir. Büyük kerem sahibi Rabbimizin o muhteşem hazinelerine nail olabilmek için gayret etmeli. Nefsimizi terbiye ederek, nefsin hoyratlıklarından kurtularak, ruhani istidatlarımızın inkişafına çalışmamız icap eder. Bu hikmeti ifade sadedinde İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle buyurur: Kim bütün seneyi ihya ederse Kadir gecesine erer. Elbette hakkını vererek ihya etmek, Ramazanları, oruçları hakkıyla eda etmek zaruri. Çünkü ibadetin bir zahiri, bir de batını var. Orucun zahiri, fecirle grup arasında yiyip içmemek, şehvetten kaçınmak. Fakat orucun batını, bunlara ilaveten orucu zedeleyebilecek her şeyden kaçınmaktır. Yani göze oruç, kulağa oruç, vicdana oruç, taşkınlıklara ve ihtiraslara oruç ve benzeri. En mühimi de dile oruç. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır söyle yahut sus buyurdu. Yani hakiki oruç, ağzımızdan içeri bir şey girmemesine dikkat ettiğimiz gibi, ağzımızdan da yanlış bir sözün çıkmamasına ihtimam göstermektir. Bu ihtimamın ne kadar mühim olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ubeyd şöyle anlatır. iki kadın oruç tutuyorlardı. Öğle üzeri bir kimse gelerek dedi ki, ''Ya Resulallah, şurada iki kadın var, oruç tutuyorlar. Neredeyse susuzluktan ölecekler. Müsaade buyurursanız oruçlarını bozsunlar.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi, cevap vermedi. Gelen kimse sözünü tekrar etti. ''Ya Nebiyallah, vallahi neredeyse ölecekler.'' dedi. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ''Çağır onları.'' buyurdu. Kadınlar geldiler. Efendimiz aleyhisselam bir kap istedi. Kadınlardan birine vererek, ''İçindekileri çıkar.'' dedi. Kadın, kabın yarısını dolduracak şekilde kan, cerahat ve et kustu. Diğerine de aynı şekilde emir buyurunca, o da kabı dolduruncaya kadar kan ve taze et çıkardı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bunlar Allah'ın helal kıldığı şeylerden kendilerini tuttular. Onlara karşı oruçlu oldular. Haram kıldığı şeylerle de oruçlarını açtılar.'' Biri diğerinin yanına oturup, insanların etlerini yemeye, gıybet etmeye başladılar buyurdu. Nefsani tehlikelerden kaçınılmazsa, oruç zedelenmiş olur. Hazreti Mevlana, ibadetlerin manevi hakikatine erişilmesi hususunda şöyle ikaz eder. Keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma. Bayramların da bir zahiri, bir batını vardır. Dünyadaki zahiri bayramlara takvim icabı ömrümüz varsa erişiriz. Fakat asıl saadet, hayatın her safhasında imanımızın sevinci içinde feyiz ve ruhaniyetle dolu bir gönül iklimi yaşamaktır. Eğer Rabbimizin bize lütfettiği manevi hazinelere nail olur ve onların kıymetini bilirsek, yani mübarek zamanları salih amellerle tezyin ederek, amel defterlerimize kaydettirebilirsek, o zaman bayram saadetine kavuşuruz. Böyle bir hayatın sonunda, son nefes bayram olur. Kabrimiz bayram olur. Mahşer ve ahiret bayram olur. Asıl servet oradadır. Asıl miras olunacak kalıcı yurt orasıdır. Rabbimiz bu hakiki bayramların saadetine erenlerden eylesin. Rabbimiz Kadir gecesine ve ebedi bayramlara erişebilenlerden eylesin. Rabbimiz bizlere ibadetlerimizi ruhaniyet, vecd ve istirak içinde eda edebilmeyi nasip eylesin. İbadetlerimizi, namaz ve oruçlarımızı makbul, sailerimizi meşkûr, hac ve umrelerimizi mebrur eylesin. Hayatımızı bir Ramazan haline getirebilmemizi ve son nefesimizi bir bayram sabahı olarak idrak edebilmemizi lütfuyla ihsan eylesin. Amin.
Erkam Radyo'da Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Kalıcı Servet, Hakiki Saadet, Defini Arayan Adam başlıklı makaleyi dinlediniz.